Ayrım 98.
C. Rejim ordusu. Zaferden sonra yeni bir devlet düzeni içinde ordunun yerini tayin etmek en önemli meselelerden biri olmuştur. Orduyu siyasetten çekmek bu meselenin hassas noktasıydı. Geçirilmiş tecrübeler vardı. Ordu siyasete karışınca korkunç sonuçlar doğuyordu. İttihat ve Terakki İdaresi, Balkan Harbi faciası bu görüşü destekleyen örneklerdi. Üstelik ordu yeni bir ihtilalden geçmiş ve İstiklal Harbi'ni şerefli bir zaferle sona erdirerek büyük bir itibar kazanmış bulunuyordu. Bu durum bazı çevrelerde haklı olarak bir takım endişeler yaratmaktaydı. Dipnot, henüz harp devam ederken Büyük Millet Meclisi'nin askeri otoritelere karşı zaman zaman ayaklandığını görmekteyiz. El Cezire Cephesi Kumandanı Nihat Anılmış Paşa'ya ve Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa'ya çeşitli bahanelerle mecliste ağır hücumlar yapılmış, haklarında kanuni kovuşturmalara girişilmişti. Askerlere karşı gösterilen tepki şüphesiz bu kadar da kalmıyordu. Zaferden birkaç gün sonra bazı kumandanların rütbelerinin yükseltilmesi mecliste sert bir şekilde tenkit edilmişti. Bir ihtilal meclisi niteliğinde olan 1. Büyük Millet Meclisi'nde büyük kumandanların hemen hepsi milletvekili olarak bulunmuştu. Genelkurmay Başkanlığı icra vekilleri heyetine dahildi. Seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra seçim kanununda yapılan bir değişiklikle 3 Nisan 1923 gün 320 sayılı kanun, askerlere seçim bölgelerinde görevli olmamak şartıyla milletvekili seçilebilme hakkı tanınmıştır. Nitekim Genelkurmay Başkanı 3 ordu kumandanı ve 5 kol ordu kumandanı 2. Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilmişlerdi. Bu hal ordu için bir taviz, rejimin yerleşmesi için bir teminat oluyordu. Fakat ordu kışlasına nasıl sokulacaktı? Bundan önceki kısımda kısaca hikaye ettiğimiz üzere Karabekir ve Ali Fuat Paşaların ordu müfettişliğinden istifa etmeleri Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği fırsatı verdi. Dipnot, bu konuda Nutuk'ta geniş bilgi verilmektedir. Bakınız Nutuk 1952 baskısı cilt 2 sayfa 852-864. Artık Cumhuriyet ordusu her türlü politik akımların dışında tutulacaktı. Yeni rejimde ordu politikasının nasıl düşünüldüğünü, nasıl uygulandığını gereği gibi gösterebilmek için 2771 sayılı ordu dahili hizmet kanununun bu hususla ilgili hükümlerini aynen aşağıya alıyoruz. Madde 34. Ordunun vazifesi, Türk yurdunu ve teşkilat-ı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Ordu, askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin yerine getirilmesi için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır. Madde 35. Orduya giren her asker ant içecektir. Ant sureti aşağıdadır. Hazarda, seferde, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine ant içerim. Madde 36. Orduda ahlak ve maneviyatın yükselmesine ve milli duyguların kuvvetlendirilmesine bilhassa dikkat edilir. Cumhuriyete sadakat, vatana muhabbet, hüsnü ahlak, üste itaat, rifai hizmette sebat ve mukavemet, cesaret ve şecaat, hayatını hiçe saymak, harbe hazırlık, bütün silah arkadaşları ile iyi geçinmek, yek derine mukavemet, intizamperverlik, dinin yasaklarına uymak, sıhhatini korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir. Madde 39. Erata askerliğe ait bilgilerden başka okuyup yazmak ve yurt ve hayata ait bilgiler de öğretilir. Madde 41. Türk ordusu her türlü siyasi mülahasa ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötürü ordu mensuplarının siyasi parti ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi gösteri ve toplantı ve seçim işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuklar söylemeleri ve makale yazmaları yasaktır. Siyasi olmayan derneklerin faal olmayan üyeliklerine girmek dahi mezuniyet ve müsaadeye bağlıdır. Görülüyor ki ordunun cumhuriyet ilkesine bağlı ve politika dışı tutulmasına son derece önem verilmiştir. Ordu dahili hizmet kanununun 34, 35, 36. maddelerinde 4 defa cumhuriyet kelimesi geçmektedir. 41. maddede ise ordu politika ilişkisi aşırı bir taassupla yasaklanmıştır. Bu yasağın cezası çok ağırdır. 1632 sayılı askeri ceza kanununun 148. maddesi cezayı şöyle tayin eder. Siyasi maksatlarla toplananlar, siyasi partilere girenler, siyasi gösteri ve toplantılara ve seçimlere katılanlar veya her ne suretli olursa olsun bu maksatla sözlü telkinlerde bulunanlar ve siyasi makale yazanlar ve bu yoldan utuk söyleyenler 5 seneye kadar hapsolunur. Bu hukuki yasaklar ve müeyyideler tatbikatta daha başka yasaklarla, disiplin tedbirleriyle ve eğitimle kuvvetlendirilmiştir. Örnek olmak üzere subay yetiştiren okullarda, askeri ortaokullar, liseler ve harp okulu, öğrencilere gazete okumanın yasaklandığını gösterebiliriz. Yine aynı şekilde harp okulunda yakın zamanlara kadar askerlik dışı hiçbir ders okutulmamıştır. Böylece ordu yalnız politikadan değil, ifraza kaçan aşırı bir inançla memleket meselelerinden de uzak tutulmak istenmiştir. Halbuki Türk ordusu profesyonel ordu değil bir rejim ordusudur. Bu tutum şüphesiz ordunun politikaya karışması kadar tehlikeliydi. Türkiye'de bütün ileri fikirlerin öncülüğünü yapan, Türkiye'nin ilk aydın kadrosunu yetiştiren, memlekete büyük devlet adamları ve büyük sanatçılar, dipnot, asker okullarda yetişmiş ünlü sanat ve fikir adamlarımızdan bazıları, Abdullah Cevdet, askeri tıbbiye, Ahmet Refik, harbiye, Aka Gündüz, harbiye, Cenap Şahabettin, askeri tıbbiye, Nabizade Nazım, harbiye, Ömer Seyfettin, harbiye, Mehmet Rauf, bahriye, Yusuf Akçora, harbiye, Hasan Cemil Çambel, harbiye, Recaizade Ekrem, harbiye, Celal Esat Arseven, harbiye, Ömer Naci, harbiye, Necip Asım, harbiye. Veren ordu bir kompleksin içine düşürülmüştü. Bazı ordu mensuplarında bizim askerlikten başka şeye aklımız ermez gibi fikirler belirmeye başlamıştı. Bunun vebalinin büyük ölçüde Mareşal Fevzi Çakmak'a ait olduğunu inanmaktayız. Evet, Mareşal orduya politika dışında tutmuştu. Fakat bütün fikirlere ve yeniliklere karşı kapıları kapatarak yapmıştı bu işi. Subayların bölük kumandanlığında ihtiyarlamalarını tercih edecek kadar gençliğe uzaktı. Bir subaya 40 yaşından önce tabur teslim edemem diyordu. Halbuki 1. Dünya Harbi'nde Türk ordusunun en başarılı tümen, kol ordu ve ordu kumandanları hep genç subaylardı. İstiklal Harbi'nde ise bütün üst kumanda kadrosu Fevzi Paşa hariç 35-40 yaşında subaylardan teşekkül etmişti. Hilmi Uran hatıralarında Mareşal Fevzi Çakmak için şöyle der. O devlet teşkilatında ordunun başı olarak bağımsız gibiydi. Devlet teşrifatında da bütün vekillere tekadüm eder, başvekilden sonra gelirdi. Ziyaret kabul eder fakat ziyaret iade etmezdi. Fakat öyle zannederim ki artık hele son senelerde vazifesinin icap ettirdiği hareketi ve bilgiyi gösteremiyor, makamında birkaç kişinin tesir ve nüfusu altında iş görüyor, orduda tabii bu halden üzüntü duyuyordu. Artık tarihi bir şahsiyet ve yadigar oluşu da bütün bu zaaflarını karşılayamaz olmuştu. Ve orduda yapılacak yenilik hareketleri için Mareşal'in vücuda engel olma durumuna düşmüştü. İktisadi tesislerimizin de onun dar görüşünden fazlaca müteessir olduğunu sanıyorum. Dipnot, Hilmi Uran, Hatıralarım, Ankara 1959, sayfa 468. Ordu, Atatürk'e olan bağlılığından dolayı onun sağlığında büyük bir tevekkül gösterdi. Fakat Atatürk öldükten sonra, özellikle genç subaylar arasında Mareşal'e karşı duyulan hoşnutsuzluk artmaya başladı. İkinci Dünya Harbi'nin patlamasından sonra başka orduların birdenbire meydana çıkan üstünlüğü, askerlik tekniğinde ve silahlarda görülen yenilikler adeta bir şok tesiri yaparak ordu içindeki hoşnutsuzluk bazı kıpırdanmalara yol açtı. Ünönü durumun ciddiyetini kavradı ve Mareşal Fevzi Çakmak 12 Ocak 1944'te emekliye sevk edildi. Mareşal'in 20 yıldan fazla süren Genelkurmay Başkanlığı bazı bakımlardan gelişme kaydetmiş olmasına rağmen Cumhuriyet ordusu için şanlı bir devir sayılamaz. Fakat devletin bekası ve yükselmesi açısından bütün memleket meseleleriyle ilgilenmekte eski bir geleneğe sahip olan Türk ordusunun rejim ordusu niteliğini kaybetmediği 27 Mayıs 1960'ta anlaşıldı. Ayrıca bu defa ordu 27 Mayıs ihtilali ile sosyal ve ekonomik fikirlere yön vermiş ve büyük bir fikir akımının yolunu açmış oldu.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.